Ayrım 41, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 382. Isabella'nın sürüyle hayranı vardı, hatta esirleri. Onlara acımasız bir kayıtsızlıkla davranıyor, sonra da adeta kedileri andıran bir hainlikle ilişkisini kesiveriyordu. Böyle zamanlarda huzursuzluğu büsbütün artmaktaydı. Şasa öfkeyle ona daha sert davranmalıydım diye düşünüyordu. Sonra birdenbire güldü. Ah, tek şımarttığım çocuğum o. Çok geçmeden de yanımdan ayrılacak. Kızının sözleriyle daldığı düşüncelerden uyandı. Biliyor musunuz, böyle güldüğünüz zaman dünyanın en seksi erkeği oluyorsunuz. Şasa duyduğu memnunluğu gizlemek için sert sert, seksi olmak konusunda ne biliyorsun küçük hanım dedi. Öğrenmek ister misiniz? Şasa telaşla reddetti. Teşekkür ederim, istemem. Herhalde şuracıkta yüreğime iner. Zavallı babacığım. Kız Şasa'yı kucakladı bir an. Şasa pekala Bella dedi gülümseyerek, bana ne istediğini açıkla. Ağır ateş sonucu bütün savunma sistemim yıkıldı. Ah babacığım, sanki ben dolaplar çeviren düzenbaz bir kızmışım gibi konuşuyorsunuz. Isabella bir an durdu, sonra da açıkladı. Annemden bir mektup aldım. Şasa bir an bu sözlerin anlamını kavrayamadı, sonra gülümsemesi dondu. Biraz hızlı yürüsek. Annemden söz etmek istiyorum. Siz ondan boşanalı beri bu konu hiç açılmadı. Konuşulacak bir şey yok. Annen hayatımızdan çıktı. Isabella başını salladı. Hayır, annem beni görmek istiyor. Beni ve Mickey'yi, bizi Londra'ya çağırıyor. Şasa öfkeyle hayır dedi, olmaz.
O benim annem.
O bu hakkından çoktan vazgeçti.
Annemi görmek istiyorum, o da beni.
Bunu başka zaman konuşuruz.
Ben şimdi konuşmak istiyorum. Niçin Londra'ya gitmeme izin vermiyorsunuz?
Annen toplum düzenine aykırı şeyler yaptı. Seni kötü biçimde etkileyebilir.
Isabella, ben istemedikçe kimse beni etkileyemez dedi. Sahi annem ne yaptı? Şimdiye kadar kimse bunu açıklamadı.
Annen bilerek, isteyerek ihanet etti. Hepimize ihanet etti hem de. Kocasına, babasına, ailesine, çocuklarına ve vatanına.
Isabella bağırdı. Buna inanamam. Annem herkesin iyiliğini isterdi.
Sana ayrıntıları açıklayamam Bella. Açıklamayacağım da, ama bana inan. Eğer anneni çabucak ülkeden kaçırmasaydım, kendi babasının ölümü olayında katile suç ortaklığı ettiği ve vatanına ihanete kalkıştığı için onu da yargılayacaklardı.
Bir süre sessiz yürüdüler. Kız babasından biraz uzaklaştı. Sonra yavaşça, anneme olanları bana kendisinin anlatabilmesi için bir fırsat verilmeli diye mırıldandı.
Gitmeni yasaklayabilirim Bella, henüz reşit değilsin, ama bunu yapmayacağım. Senden yalnızca o kadını görmek için Londra'ya gitmemeni isteyeceğim.
Kız babasının yüzündeki ifadeyi fark ederek Şasa'ya yaklaştı. Lütfen beni anlamaya çalışın baba, sizi çok seviyorum ama annemi de sevdiğimi unutmamalısınız. Gitmem gerekiyor.
Yine uzun bir sessizlik oldu. Eve yaklaştıkları zaman Şasa, ''Ne zaman?'' diye sordu.
''Henüz kararımı vermedim.''
''Sana ne yapacağımızı söyleyeyim. İleride bir gün Londra'ya birlikte gideriz. Belki İsviçre'de bir hafta kayak yaparız ya da İtalya'da biraz dolaşırız. Hatta sana yeni elbiseler almak için Paris'e bile uğrayabiliriz. Tanrı da biliyor ya, kılık kıyafetin hiç yok.''
''Sevgili babacığım, siz çok kurnazsınız değil mi?''
Walter Reden'in önündeki basamaklardan çıkarken gülüyorlardı. Kuokola girmişlerdi. İçeri girdikleri sırada Söntein'de çalışma odasından çıktı. Onları görür görmez okumak için taktığı altın çerçeveli gözlüğü hemen çıkardı. Aile üyelerinin onu gözlüklü görmelerinden hiç hoşlanmazdı.
''Neden bu kadar neşelisiniz? Bella'nın yüzünde yine o zafer dolu ifade var. Bu sefer seni neye razı etti Şasa?''
Söntein cevap beklemeyerek beyaz siyah kare mermer döşenmiş holün ortasında duran hasıra sarılı muz biçimi bir paketi işaret etti. 3 metre boyundaydı.
''Şasa, bu demin sana geldi. O zamandan beri de holde duruyor. Lütfen bu neyse ortadan kaldır.''
Söntein Blaine'in ölümünden sonra hemen hemen bir yıl Rhodes Hill'de yalnız başına oturmuştu.
Sonunda Şasa annesini evine kapayarak tekrar Veltevreder'e dönmesi için ikna edebilmişti. Şimdi kadın sıkı bir program uyguluyor, herkesin de buna uymasını istiyordu. Şasa paketi ucundan kaldırmayı denedi. Bu da nedir? Sonu umurdandı. Her neyse kurşundan yapılmış olmalı. Gary merdivenin yukarısından seslendi. Durun baba, bir yerinizi sakatlayacaksınız. Merdivenden hızla indi. Bunu ben taşırım, nereye götürülecek? Silah odası uygun, sağ ol Gary. Gary gücünü göstermekten hoşlanırdı. Ağır paketi kolaylıkla kaldırarak silah odasına götürdü. Şöminenin önündeki aslan postunun üzerine bıraktı. Açmamı ister misiniz? Babasının cevabını beklemeden ipleri çözmeye başladı. Isabella masanın kenarına ilişti. Hiçbir şeyi kaçırmak niyetinde değildi. Gary son hasırı da açıncaya kadar hiçbiri konuşmadı. Sonra Şahsa soluğunu tuttu. Şahane bu. Şimdiye kadar böyle bir şey hiç görmedim. Paketten üzerine oymalar yapılmış bir fil dişi çıkmıştı. Hemen hemen 3 metre boyunda vardı. Bir ucu genç kız beli kadar, diğeri de sivriceydi. Gary en aşağı 70 kilo var dedi ama şu işçiliğe bir bakın. Şasa böyle bir eseri ancak Zanzibar'daki fil dişi ustalarının yaratabileceğini biliyordu. Bütün fil dişinin üzerine en ince ayrıntısına kadar av sahneleri oyulmuştu. Isabella bile etkilenmişti. Çok güzel, kim yollamış bunu? Bir zarf koymuşlar. Şasa asırları işaret etti. Gary zarfı alarak babasına verdi. Zarfın içinden bir tek sayfa çıktı. Sevgili babacığım, doğum gününüz kutlu olsun. O gün hep sizi düşüneceğim. Şimdiye kadar vurduğum en büyük fil bu. Neden benimle ava çıkmıyorsunuz? Sevgiler, Şan. Şasa fil dişinin yanına çömelerek oymaları okşadı. Lütfen beni yalnız bırakır mısınız? Sesinin boğuklaşmasına neden olan oymaların güzelliği değildi. Yüzündeki ifadeyi görmemeleri için çocuklarına bakamıyordu. Isabella nedense itiraza kalkışmadı. Ağabeyisini elinden tutarak odadan çıkardı. Şasa yine fil dişini okşayarak doğum günümü unutmamış diye mırıldandı. Gittiğinden beri bir kere olsun unutmadı zaten. Öksürdü ve birdenbire ayağa kalktı. Mendilini çıkararak burnunu sonra gözlerini sildi. Ben ona bir tek mektup yazdım. Şan'ın mektuplarının birine bile cevap vermedim. Mendili cebine sokarak pencereye gitti. Çim alanda dolaşan tavus kuşlarını seyretmeye başladı. Çocuklarımın arasında daima en çok Şan'ı sevdim. Budalaca, zalimce bir şey bu. Ah Tanrım, onu tekrar görmek için neler vermezdim. Şan o sırada Mau Mau avına çıkmıştı. 4 adam tek sıra halinde ilerliyorlardı. En önde Androba kabilesinden bir iz sürücü vardı. Şan Courtney Matutu adlı iz sürücünün hemen arkasındaydı. Zenciyi silahıyla koruyor, gerektiği zaman ani karar verecek durumda ilerliyordu. Şan 3 beyaz adamın en genciydi ama yine de lider oydu. Kimsenin buna itiraz ettiği yoktu. Sıradaki 3. adam Alistair Sparks'tı. Kenyalı bir ailenin 3. oğluydu. Son derece dayanıklı bir adamdı. Bölgeyi iyi tanıyordu ve usta bir avcıydı. Gel gelelim tembeldi. Yeteneklerini kullanması için zorlanması gerekiyordu. Onun arkasından Raymond Harris geliyordu. 50'sinde olan adamın sıtması vardı. Durmadan da cin içiyordu. Ama bir zamanlar Doğu Afrika'nın efsaneleşmiş beyaz avcılarındandı. Şan'a bütün bildiklerini öğretmişti ve sonunda öğrenci öğretmenini geçmişti. Raymond şimdi rahatlıkla en arkadan geliyordu. Her şeyi Şan'la Matutu'ya bırakmıştı. Onlar Mau Mau'ları öldürebilmek için en uygun yeri seçeceklerdi. Matutu beline bağladığı yırtık pırtık pis peştemal dışında çıplaktı. Yağmur siyah parlak derisinden ince derecikler halinde akıyordu. İzleri ormandaki vahşi hayvanlar gibi kolaylıkla izleyebilmekteydi. Şan'da bir beyaz için gerçekten üstün bir iz sürücüydü. Mau Mau'ların 5 saat uzaklıkta olduklarını anlıyordu. Onlara gitgide yaklaşmaktaydılar. Şan maymun derilerinden yapılmış bir pelerine sarılmıştı. Ayağında fil derisinden Somali sandaletleri vardı. Tüylü maymun derisi kalpağı, batılı olduğunu hemen açıklayan saçlarını örtüyordu. Yüzüne, kollarına ve bacaklarına hipopotam yağı ve isten oluşan pis kokulu bir karışım sürmüştü. İki haftadan beri de yıkanmamıştı. Tıpkı izlediği vahşilere benziyor, onlar gibi kokuyordu. İzledikleri grup 5 Mau Mau'dan oluşuyordu. Hepsi de kendisine general rütbesini layık gören Kimati'nin yönettiği korkunç çetenin üyeleriydiler. 5 gün önce Enyeri yakınındaki kahve çiftliklerinden birini basmışlardı. Beyaz kahyanın karnını deşmiş, kestikleri cinsel organını ağzına tıkmışlardı. Kalın kenarlı pangalarla adamın karısının kollarını bacaklarını doğramışlardı. Bu işe zavallının el ve ayak bileklerinden başlamış, ağır ağır gövdesine doğru çıkmışlardı. Sonunda kadının omuz ve kalça eklemlerini de kesmişlerdi. Şan ve grubu çiftliğe çete kaçtıktan hemen hemen 12 saat sonra ulaşmışlardı. Cibi bırakmış yaya olarak iz sürmeye başlamışlardı. Matutu beyazları bir yamaçtan indirdi, hızla akan bir suyu açtılar. Şan o zaman Endrobo iz sürücünün onları ustalıkla kestirmeden getirmiş olduğunu anladı. Matutu iz bırakarak bu yolu seçmiş ama böylece 3 saat kazanmalarını da sağlamıştı. Sanki sihirli bir biçimde yapmıştı bunu. Şan zencinin omzunu hafifçe sıktı. Ufak tefek bir Endrobo olan Matutu sevinçle kımıldandı. Artık çeteyle aralarında en fazla 1 saatlik bir uzaklık vardı. Şan Matutu'ya işaret etti, tekrar yürümeye başladılar. Bütün gün hiçbiri bir tek kelime bile söylememişti. Kovaladıkları Mau Mau'lar dikkatsizleşmeye başlıyorlardı. Başlangıçta izlerini ustalıkla örtmüşlerdi. Matutu bile zaman zaman şaşırmıştı bu yüzden. Ama şimdi adamlar kendilerini güvende hissediyorlardı. Yürürken çiğnemek için gevrek bambu filizlerini koparmışlardı. Yorgunluktan sendelerken bitkileri ezmişlerdi. Matutu bu işaretleri sanki asfalt bir yoldalarmış gibi kolaylıkla izliyordu. İz sürücü sonra omzunun üzerinden Şan'a gülümseyerek eliyle çok yakındalar diye işaret etti. Şan silahını kontrol etti. Alice Taylor'ın siyaha boyalı suratında gözlerinin akları pırıldıyordu. Raymond geriden baş parmağını kaldırarak gülümsedi. Yağmur ve ter yüzündeki siyah boyada yer yer çizgiler yapmıştı. Şan kamuflaja rağmen Raymond'ın renginin yorgunluk ve korkudan uçmuş olduğunu fark etti. Tarafsızca artık bu işler için çok yaşlı diye düşündü. Onu yakında emekliye ayırmak zorunda kalacağım. Şan dilini hafifçe şaklattı. Matutu sessizce, biçimsizce koştu. Endrobo bütün gün ve bütün gece yorulmadan böyle koşabilirdi. Tekrar sık bambuların arasından geçtiler. Matutu ilerideki vadide durdu. Etraf artık öyle karanlıklaşmıştı ki, Şan izleri görebilmek için Matutu'nun yanına diz çökmek zorunda kaldı. Sonra da Raymond'a yaklaşmasını işaret etti. Kulağına Mickey fareler başka bir gruba katılmışlar diye fısıldadı. Herhalde bu grup asıl kamptan geldi. 8 kişiler, 3'ü kadın. Yani şimdi karşımızda 13 Mickey fare var. Güzel, şanslı bir sayı bu. Yağmur tekrar başlamıştı. Morumsu siyah gökyüzünden sessizce yağıyordu. Matutu son defa durdu ve karanlık nedeniyle artık izleri seçemediğini işaret etti. Beyazlar bir daire oluşturdular. Her biri bir ağacın dibine oturmuş dışarıya doğru bakıyordu. Şan Matutu'yu sanki yorgun bir av köpeğiymiş gibi pelerininin altına aldı. Ufak tefek adamın derisi balık kadar soğuk ve ıslaktı. Baharat, çürük yaprak ve vahşi yaratıklar gibi kokuyordu. Avcılar kemerlerindeki keselerden çıkardıkları tuzlu buffalo etini ve mısır unundan yapılmış çörekleri yediler. Yağmur damlaları başlarındaki kürk şapkalara çarparken rahatsızca uyudular. Matutu Şan'ın yanağına dokundu. Genç adam hemen uyandı. Dizindeki silahı kaparak emniyetini açtı, kımıldamadan çevreyi dinledi. Matutu yanında havayı koklayıp duruyordu. Şan odun dumanı mı diye fısıldadı. İkisi de ayağa kalktılar. Şan karanlıkta gidip Alistair ile Raymond'ı uyandırdı. Karanlık gecede tek sıra halinde ilerlediler. Kaybolmamak için birbirlerinin kemerini tutuyorlardı. Duman kokusu gitgide yaklaşıyordu. Matutu Mau Mau kampının kesin yerini ancak 2 saatte bulabildi. Çevrelerinde yağmur sularının şıpırdayarak bambu dallarından akmasına rağmen artık Mau Mau'ların seslerini duyuyorlardı. Hafif bir öksürük, boğuk bir horultu, kabus gören bir kadının mırıltıları. Sean ve Matut'u Raymond ile Alistair'e adamların yerini gösterdiler. Bu da bir saatlerini aldı. Ama şafak sökmeden önceki o zifiri karanlıkta Alistair kamptan 12 metre kadar ötedeki yamaçta yerini aldı. Raymond ise suyun karşı tarafındaki kayaların arasına girdi. Sean Matut'u ile kampa giden keçi yolunun kenarındaki sık çalıların arasına saklandı. Silahının namlusunu sol koluna dayamıştı. Sağ elinin baş parmağı tetikle, sinirleri iyice gerilmişti. Matutu ise heyecanından titriyordu. Ortalık yavaş yavaş aydınlandı. Sean o zaman ateşin iki yanında kaba saba birer kulüp olduğunu fark etti. Yine biri öksürdü. Kamptakiler uyanıyorlardı. Sean yamaca, sonra da suyun kenarındaki kayalara baktı. İki avcı da gözükmüyordu. İki dakika sonra ışık ateş etmeye uygun hale gelecek diye düşündü. Herhalde diğerleri de aynı fikirdeydiler. Üçü de kaç şafak zamanını sessizce beklemişlerdi. Sean gözlerini yumdu. Tekrar açtığı zaman kulübelerden birindeki bir mau mau doğrulup oturmuştu. Sanki ona bakıyordu. Sean'ın kasları büzüldü bir an. Görüldüğünü sanıp az kalsın ateş edecekti. Sonra zenci üzerindeki postu atarak ayağa kalktı. Kadındı. Ama Sean'ın gözünde o da erkekler kadar zalim ve ahlaksızdı. Kadın dışarıya çıkarak sönmüş ateşin yanına gitti. Açık renkli kumaştan yapılmış kısa bir etek giymişti. Şafağın yumuşak ışığında kömür kadar kara ve parlaktı. Kadın sonra Sean'ın yattığı yere doğru geldi. Genç ve güzeldi. Bir iki adım daha atarsa ayağı Sean'a takılacaktı. Ama kadın durarak esnedi, sonra da çömeldi. Sean'a o kadar yakındı ki genç adamın tüfeği omzuna dayamasına gerek kalmadı. Sean kadını karnından vurdu. İri kurşun zenciyi ikiye böldü adeta. Belinde kafasının sığacağı kadar iri bir delik açtı. Kadın yere yığıldı. Bir mau mau yakındaki kulübeden fırlarken Sean ona ateş açtı. Göğsü parçalanan zenci geriye doğru fırlayarak kulübenin içine düştü. Raymond'la Alistair de ateş ediyorlardı artık. Kurşunlar yaprakların arasına düşüyor. Sekerken vızıltıyı andıran sesler çıkarıyordu. Sean yeniden ateş etti. Çıplak bir zenci lokomotif çarpmış gibi yere devrildi. Kurşunları ikinci bir Mau Mau'nun kolunu uçurdu. Sonra Raymond adamı öldürdü. Sean silahını tekrar tekrar doldurarak sağa sola ateş ediyor, Mau Mau'ları öldürüyordu. Tüfeğini tekrar doldurduğu sırada kampa derin bir sessizlik çöktü. Raymond'la Alistair de ateş etmiyorlardı artık, hiçbir şey kımıldamıyordu. Üç adam da usta nişancıydılar, avları da çok yakındı. Sean tam 5 dakika bekledi. Tehlikeli av ne kadar ölmüş gözükürse gözüksün, kollarını sallayarak ona yaklaşmak ahmaklık sayılırdı. Sonra genç adam usul usul dizleri üstüne doğruldu, silahını göğsüne dayamıştı. Bir mau mau öbür kulübeden fırladı. O ana kadar ölü taklidi yapmıştı. Dikkatle bu anı, düşmanların gevşemelerini beklemişti. Kapıdan bir tavşan gibi fırlayarak kendini açıklığın diğer tarafındaki bambuların arasına attı. Alistair'in önünde kulübe vardı ama yine de ateş açtı. Kurşunlar kulübenin duvarından sekti. Raymond daha iyi nişan alacak bir yerdeydi. O da bir saniye kadar gecikti. Soğuk kanındaki sıtma mikroplarını canlandırmıştı. Elleri titriyordu. Kurşunları bambuların arasına düştü. Mau mau koşarken önce Sean onu göremedi. Zenciyi yakındaki kulübe gizliyordu. Sonra Sean onun bambuların arasına daldığını fark etti ve hemen ateşe başladı. Adamı artık göremiyor ama ateşi sürdürüyordu. Zencinin izleyeceği yolu sezmiş gibiydi. İri kurşunlar bambuların arasında kaybolurken Matutu Sean'ın yanından sevinçle bağırdı. ''Paka, vurdun!'' Bir kurşunun canlı bir ete saplanırken çıkardığı sesi duymuştu. Sean kanı izle diye emretti. Ufak tefek Androbo koşarak açıklıktan geçti. Ama Mau Mau'yu izlemesine gerek yoktu, adam yerde yatıyordu. Kurşun bambuların arasında onu bulmuştu. Raymond'la Alistair kampa geldiler, silahlarını ihtiyatla kaldırmışlardı. Mau Mau kadınlarından biri hala soluk alıyordu ama dudaklarında kanlı köpükler belirmişti. Raymond onu Stan'le şakağından vurdu. Sean Matutu'ya Swahili dilinde emir verdi. İçlerinden bazılarının kaçıp kaçmadıklarını anla. Matutu açıklıkta çabucak dolaştı, sonra da gülerek geri döndü. Hepsi burada. Sevinçle ekledi. Hepsi ölmüş. Şan tüfeğini ona atarak fil dişi saplı av bıçağını belindeki mahfazasından çekti. İlk kadının yattığı yere doğru gitti. Raymond kahretsin dedi, senin kadar kandan hoşlanan insan görmedim. Şan'ın bunu daha önce de yaptığını görmüştü. Raymond sert ve acımasız bir adamdı. 30 yıl boyunca hayatını silah ve kanla kazanmıştı. Ama Şan'ı cesedin yanında diz çökmüş gördüğü zaman yine de öğürmeye başladı. Genç adam Raymond'a bakarak güldü. ''Yumuşamaya başladın ihtiyar. Bunlardan pek güzel tütün keseleri yapıldığını biliyorsun.'' Ölü kadının göğsünü kesmeye başladı.
41. Ayrımın sonu. Sayfa 391.